Sayfa 199. Odadan fırladı. Merdiven başına geldi, durdu. Seyyare. Kalın sesi heybetle gürlüyordu. Cevap alamayınca daha hızlı, daha heybetli tekrarladı. Kız seyyare, seyyare. Berber Reşit'le filan oturuyorlardı. Sesi biraz geç işitip fırladı. Buyur bey. Berber Reşit de peşinde koşarak geldiler. Bey beton evin merdiveninde dikilmekteydi. Seyyare neredesin be?
Oturuyorduk bey.
Berber Reşit araya girdi. Biz de işitmedik beyim, kusura kalma. Köyde bir şeyler oluyor, bak gürültüye bak. Seyyareden çok Berber Reşit heyecanlandı. Teneke çalırlar bey, bir vukuat oldu herhal. Emrin olursa gidip öğreneyim. Öğren bakalım. Fırladı, peşinden azgın köpekler koşacak oldularsa da seyyare bacı hayvanları azarladı, sustular. Berber Reşit köye doğru karanlıkta çamurlara bata çıka, yere diz vere vere koşuyor. Beyin emrini mümkün olduğu kadar çabuk yerine getirmek, havadisi tezden ulaştırmak için gözünü budaktan sakınmıyordu. Gün bugün, saat bu saatti. Yarın beye dökeceği dilleri biliyordu ama ilk anlardaki hoş görünmenin de yeri başkaydı. Köye girdiği zaman köylüler ellerinde fenerler, meşalelerle uzaklaşıyorlardı. Hiçbir şey anlamamıştı, ne vardı, ne oluyordu. Bu teneke çalmalar, bu meşaleler, bu hayhuy. Saz örtülü kerpiç evlerin arasından ilerlerken kadın topluluklarına rastladı. Gürültünün sebebini sordu. Ellerinde fenerlerle kadınlar heyecanlıydılar. Başlarındaki örtülerle ağızlarını örtmeyi olsun akıl etmeden anlattılar. Köyün imamı evinde avratla basılmış, hem de zil zurna sarhoşmuş. Berber Reşit öğreneceğini öğrenmişti. Demek adamı köyden sürüyorlardı. Geri döndü. Geldiği gibi bacaklarının olanca kuvvetiyle çamurlara bata çıka çiftliğin yolunu tuttu. Kabak Hafız'la Gülizar köyün sınırından sürülüp çıkarılmışlardı. Hafız'ın eli yüzü kan içindeydi. Ama gördüğü yoktu. Hala sarhoş, hala kulakları uğulduyordu. Bir tepeyi dolanınca ellerinde fenerler, meşalelerle köylüler çok gerilerde kalmışlardı. Teneke sesleri de dinmişti, durdular. "Ey Gülizar," dedi. "Hafız, sultanım, demek kaderde bu da varmış." Genç kadın kanter içindeydi. Ağlamaktan yaş kalmamıştı gözlerinde. Ama ne olursa olsun yine de memnundu. Bu suretle dört duvar arasından kurtulmuş, Hafız'la adı çıkmış, alnının yazısı olmuştu. "Şimdi ne yapacağız?" diye sordu. "Bilmem. Buralardan gidelim. Uzak uzak gidelim." Kabak Hafız mırıldandı. Başka çare yok. Bir kenara sesli sesli çöldürmeye başladı. Korku sidiği. Gülizar da işese fena olmazdı, döndü. "Sen de işe," dedi. "Korku sidiğinin içeride kalması doğru değil." Gülizar her şeye rağmen gülüverdi. Fakat böyle olmasa daha iyiydi. Çapayla harmanları savıp ağlardan alacağını alsaydı iş daha başka olurdu. Şimdi diğer diyar dolaşıp hocasız, imamsız köy aramak zorunda kalacaktı. Elde avuçta bir şeyler yoktu. Olsa bile yanında kadın vardı. İçini çekerek Gülizar'ın yanına geldi. O da korku sidiğini çıkarmış, toparlanmıştı. El ele tutuştular. Kabak Hafız, "Sıkma canını sultanım," dedi. "Alnımızda levh-i ezelde yazılanı çekiyoruz. Bu da bir vazife-i Rabbani'ne yapalım." "Bizi ele veren Ramazan mı acep?" "Bilmem. Oysa ya?" "Oysa o da Cenab-ı Allah'ın emri ezelisini yerine getirmiş oldu." Gülizar kızdı. "Aman sen de, her lafın kaşmerlik." "Niye?" "Niyesi var mı? Her şey Allah'tan diye sineye çekiyorsun." Kabak Hafız sabırlı sabırlı başını salladı. "Öyle olmasaydım da her şeyi tasa etseydim. Bu gövde, bu 120 kiloluk gövde erir, hilaf-ı fenere dönerdim sultanım." Şafağa yakın Kağ köyüne vardılar. Gülizar yorgunluk ve uykusuzluktan bitiyordu. Kabak Hafız'ın kuvvetli koluna iki eliyle sımsıkı tutunmuştu. Havadisin bu köye ulaşıp ulaşmadığını pek merak ediyordu. Ulaşsa bile önemi yoktu, tevil edebilirdi. Hem de ikna etmek şartıyla. Köy kahvesinin önünde durdular. Kabak Hafız avcuyla kapıya vurdu, ses seda yoktu. Tekrar sonra tekrar vurdu, hiç. Oracağa çömeldiler. Şafakla kahveci geldi, İmam Efendi'yi tanıyordu. İçeri aldı. Ateşi çabucak yakıp çayı kaynattıktan sonra mescide koştu. Köyün kısa boylu, kara kuru imamı ezanı okumuş, mescide giriyordu, müjdeyi verdi. Kara kuru imamın yüzünü öfkeli bir telaş dolaştı. Niye gelmiş? Kahveci anlattı. Çiftçi Muzaffer Bey'in kovduğu bir kadını Allah için himayesine almış. Köylü başka türlü sanıp... Kara kuru imamın yüzü güldü, mesele anlaşılıyordu. Demek ki köyden sürülmüştü, geçiciydi. Namazdan sonra gelirim dedi. Selam söyle benden taraf. Kahveci geri döndü. Yolda jandarmaya rastladı. Ne o dedi. Jandarma izah etti. Öteki köyden sürmüşler imamı. Telefon geldi, arıyorlarmış. Her tarafa telefon gitmiş. Bizim köye gelirse bizde haber et. Kahveci güldü, jandarma anlamıştı. Geldi mi yoksa? Saklayamazdı ya, geldi dedi. Yanında da bir avrat var. Bizim kayfede oturuyorlar. Jandarma karakola koştu. 8. Seyyar bacı erkenden kalkmış, beton evin salonuna kahvaltı masasını hazırlamıştı. Taze süt, taze tereyağı, bal, reçel, hususi surette salamura edilmiş yeşil zeytin, beyaz peynir, siyah havyar. Ama içeridekilerde henüz hareket yoktu. Paşazade çizmeleriyle filan uzandığı sedirin üstünde hala horluyordu. Muzaffer Bey karısının yanındaydı. Zekai de Muzaffer Bey'in büyük kütüphanesinin önündeki masaya abanmıştı. Rüya görüyordu. Akşam Güllü'nün eteğini kaldırdığı yerden işine devam ediyordu. Rüyada daha cesurdu. Kadını soyuyor, üzerinde tek çamaşır bırakmamacasına soyuyordu. Genç kadında tek itiraz, tek karşı koyma, bağırıp çağırma yoktu. Tam tersi. Gıdıklanmış gibi gülüyor, kaç vakittir kendisinde gözü olduğunu söylüyordu. Peki niçin belli etmedin bunu? Nasıl edebilirim? Muzaffer ejderha gibi. Olsun, ben hiç kimseden korkmam. Birden elinde tabancayla Muzaffer Bey. Namlunun ufacık simsiyah ağzı üzerlerine çevrilmiş. Çığlıkla uyandı. Paşazade de uyanmıştı. Ne o be dedi. Zekai'nin kalbi kötü kötü çarpıyordu. Gülmeye çalıştı. Hiç canım rüya. Hayrola? Bir zamparalık rüyası. Paşazade bir hususi kokulu yaktı. Paketi fırlattı. Zekai tuttu. O da bir tane alıp yaktıktan sonra aynı usulle paketi iade etti. Sonra dedi Paşazade. Sonrası sağlık. Nefis bir kadınla beraberdim. Karıyı tam soymuştum ki, elinde tabancayla kocası içeri girivermesin mi? Tuh, hep öyle olur zaten. Bende de birader, ne zaman bu tarzda bir rüya görsem, ya kocası, ya da babam, yahut annem mani olur her ne hikmetse. Zekai'nin gözleri dalmıştı. Rüyadaki Güllü'yü hayalliyordu. Daldın yine. Kadın çok nefisti de. Paşazade bir kahkaha attı. Akşam köyde olanlardan haberi yoktu. Zekai'yi dikkatle dinledikten sonra zavallı imam dedi. Ne çıkar yani? Bu ne vahşet birader? İbadet başka, kabahat başka. Hem niye kabahat olsun? Kadın bu. Dünyanın en harikulade oyuncağı öyle değil mi? Zekai bağ gözünün üstünden baktı. Elbette monşer. Paşazade birden hatırladı. Teklif kağıdını ne yaptın? Verdim. Aldı mı? Aldı işte. Abanıp uyuduğu masanın üzerinde buldu, gösterdi. Bırak dursun, bu kadar oldu ya. Bu Zekai'nin canı sağken. Paşazade sedirden atladı. Odanın ortasında ayı postunun üzerinde uzun uzun gerindi, esnedi. Neden sonra aklına metresi geldi. Yahu bizimki nerede? Zekai eliyle karşı odayı işaret etti. Aklına gece anahtar deliğinden seyrettiği manzara geldi, ürperdi. Paşazade dışarı çıkmıştı. Metresinin yattığı odaya giderken sofaya hazırlanmış kahvaltı masası gözüne ilişti. Bilhassa siyah havyar dikkatini çekti. Kapıya sokuldu, itti. Kilitli yahut arkadan sürgülüydü. Kapıya avcunun içiyle vurdu. İkinci vuruşta genç kadın uyandı. Ufacık, pembe topuklu ayakkabılarıyla karyoladan atladı, kapıyı açtı. Fransızca sordu. ''Neredesin kuzum?'' Paşazade içeri girdi, kapıyı kapadı. Çok sarhoştum. Sedire uzanmışım, böylece çizmelerimle filan. Nasılsın? İyi uyudun mu? Çok. Adamın boynuna sarıldı, dudaklarını uzattı. Paşazade tavındaydı, gece rahat uyumuştu. Genç kadını koltuk altlarından tutup kaldırdı, dudaklarını öptü, öptü, sonra dişleri arasına aldı. Nefis kadın hazdan kırılarak gözlerini yummuştu. Adamın kuvvetli kollarında karyolaya taşındı, sırt üstü atıldı, öylece kaldı. Sonra açtı gözlerini. Neredesin? Geliyorum. Çizmelerini çıkarıyordu. Çıkardı, bir kenara bırakıp kapıyı arkasından sürgüledi. Karyolaya sıçradı. Sonra kalktılar. Haydi ben gidiyorum, sen de giyin. Nereye gidiyorsun? El yüz yıkamaya. Dışarı çıktı. Banyonun yanındaki tuvalete giderken gözü karşı odanın açık kanadı aralığından içeriye kaydı. Muzaffer'le karısı sedirde yatıyorlardı. Genç kadının etekleri savrulmuştu. Nefis bacakları görünüyordu. Ta külotuna kadar, fakat külot muydu acaba? Kapıya usulcacık sokuldu, ayak parmaklarının ucunda yükseldi. Hayret, külot değildi, yanlış görmüştü. Külot sedirin dibinde duruyordu, atılmış. Muzaffer'in yüzü bu tarafa dönük olmasa içeri girip daha yakından görmeyi isterdi. Ama Muzaffer'in yüzü bu taraftaydı ve şayet gözlerini açıverirse görürdü. Şeytana lanet edip tuvalete gitti. Elini yüzünü yıkarken aklında Serap yengenin bacakları, yerde atılı külotu. İşini çabucak bitirdi, kurulandı, dışarı çıktı, metresiyle karşılaştı. Giyinmişti, el yüz yıkamaya geliyordu. Onun da gözü aralık kapıya ilişince, ''Oo'' dedi. Paşazade hiç haberi yokmuş gibi baktı, yüzünü buruşturdu kadın. ''Bote'' dedi, ''Bote monşer.'' El yüz yıkamaya girdi. Bu sırada Muzaffer'i birden bir öksürük tutmuştu. Uzun uzun öksürdükten sonra sedirde doğruldu. Vaktin sabah kapının aralık olduğunu gördü. Karısının da belden aşağısı çıplak. Sedirden atladı, oda kapısını örtüp geldi. Sedirin önünde hayran dikildi kaldı. Bacaklar. Kafasında akşam Paşazade'ninkinin bacakları, nefis vücudu canlandı. Gerçekten de o iş bir sanattı ve bu işi Avrupalılar yerlilerden çok daha iyi biliyorlardı. Karısının yanına uzandı, okşamaya başladı. Genç kadın uykusu içinde huylanarak kıvranıyordu. Sağa döndü, sola döndü, sonra gözlerini açtı. ''Sen miydin?'' Muzaffer Bey güldü. ''Başkası olabilir mi?'' Genç kadının kaşları çatıldı. ''Aşk olsun Muzaffer. Şaka ettim canım. Böyle şakaları sevmediğimi bilirsin.'' Dargınlığı mahsustan uzatıyor, bu suretle okşanma uzuyordu. Nihayet kaşlar eski halini aldı, dargınlık filan silindi, kucak kucağıydılar. ''Ne zaman geldin?'' ''Gece. Niçin haberim olmadı?'' ''Olması lazımdı, bak.'' Sedirin dibindeki külotu alıp gösterdi. Güllü şaştı. ''Ne ayıp, sen mi çıkardın?'' Muzaffer Bey tekrar ''Başkası çıkarabilir mi?'' diyecekti, vazgeçti. ''Demek haberin olmadı.'' ''Olmadı, yalnız rüya gördüm. Rüyada bir şeyler oldu ama bir el bacaklarımı okşadı peşin, sonra...'' Üzerinde durmadılar. ''Neresiydi o viskisiyle meşhur yer? Unuttun mu?'' ''Unuttum.'' ''Paris'te bir yer vardı ya. Ha dur, baban gelmiş.'' Gülünün kaşları hemen sertçe çatıldı. ''Babam mı? Ne zaman gelmiş?'' ''Dün. Biz ava gittikten az sonra.'' ''Niye gelmiş?'' ''Bilmem. Henüz görmedim kendisini. Yanında kuru bir herif var. Cin gibi bir şey.'' Akşam imamın köyden sürülüşünü, teneke çalıp ''Hey hey'' diye bağırışları hatırladı. Anlattı. Sonunda lafı yine kuru adama getirdi. ''Şimşek gibi adam doğrusu. Tam bizim çiftliğe göre.'' Güllü. ''Berber Reşit'' dedi. ''Babamın akıl hocası.'' ''Vaktiyle memleketten babamla birlikte çıkmışlar. Az buçuk akrabalıkları da varmış. Ben sevmem. Günahım kadar sevmem. Lakin çok akıllı adamdır. Peki neye karar verdin?'' Muzaffer Bey karısını kuvvetli kolları arasına aldı. Sıktı, dudaklarından öptü. ''Karar senin.'' Göz göze geldiler. Güllü. ''Paris'te'' dedi. ''Montparnasse. Jimmy kabaresi, oraya gideceğiz. Bütün sinema artistleri oraya gelir.'' Gülünün gözleri daldı. ''Oldu mu? Ne oldu mu? Kabul mü yani?'' Sedirden sıçrayıp kalktı, külodunu çabucak giydi, yere atladı, sonra kocasının yanında durdu. ''Sen hiçbir şey söyleme. Onlarla ben konuşacağım.'' dedi. Muzaffer Bey de kalktı. ''İyi ya, çünkü babam Allah'ın bir sığırı, öteki ise şeytanın alt kıçı. Babam onsuz edemez. Babam gelirse buraya onun da gelmesi lazımdır. Peki canım, o da gelsin, daha iyi. Birazdan konuşurum ben, sen hiç karışma.'' Aklından babası ama daha çok Berber Reşit geçti. Berber Reşit daha önce uyanmıştı. Yatağında sigara içiyor, Beyşir'in görünmek için ne türlü davranması gerektiğini düşünüyordu. Akşam o söylemeden köye koşup gürültünün sebebini öğrenişi Bey'in hoşuna gittiğini sanıyordu. Ah bir heye dese, çiftliğe bir yerleşse, biliyordu ne türlü davranacağını. Sigarasının külünü yatağının yanına yere çırptı. Cemşire tövbe meydan bırakmayacaktı. İçeri seyyare bacı girdi. ''Uyuyor musunuz?'' Sıçrayıp kalktı. ''Yok bacım, uyanır mı? Vakit öyle oldu Tekmil, buyur.'' Seyyare bacı da böyle düşünüyordu. ''Öğlen oldu ki oldu. Misafirler hala uyuyor. Her zaman böyle. Gece misafir geldi mi, ertesi gün işimiz tövbe bitmez. Kalkıp kahvaltılarını ediverseler, ondan sonra isterlerse akşama kadar yatsınlar. İnsan hiç olmazsa işini gücünü bilir. Bulaşığı mulaşığı yıkar.'' Berber Reşit doğru dedi. Cemşir de gözlerini açmıştı. Reşit, kalk gayrı kalk diye takıldı. Sultani tembel, bıraksalar akşama kadar sığır gibi uyursun. Seyyare bacının gözü oldu bitti tutardı Cemşir'i. Enine boyuna, alımlı çalımlı. Yok dedi, ağaya laf yok. Cemşir iri gözlerini kadına çevirdi. Şöyle bir baktı, gülümsedi, hoşuna gitmişti. Düşünceli düşünceli bir sigara yaktı. Acıktınız mı? Sütünüzü getireyim mi? Reşit yarım ağızla, "Zahmet etme canım," dedi. "Ne zahmeti? Sen de benden beter kurumuş, kabuğuna yapışmışsın ama ağa maşallahı var. O herhal acıkmıştır." Cemşir duymadı. Kadın huğdan çıktı. Reşit fırsattan faydalanarak akşam konuştuklarına tekrar döndü. "Dediklerimi unutma. Bey böyle böyle derse sözü bana bırak. Ne demiş bey bak? Yiyecek ver, altlarına döşek ser demiş. Çok mühim bir laf bu. Demek ki huylanmayacak bize." Akşam bir koştum köye. Yıldırım gibi meseleyi anlayıp geldim. Haber verdim. Neden? Gözüne girmek, hoş görünmek için. Yol yoluyla, orman baltayla. Lafa hiç karışma sen. Güneş yükseldiği sıra sütlerini içmiş, sigaralarını tellendiriyorlardı ki seyyare bacı tekrar geldi. "Kayfaltıya oturdular yeni," dedi. "Paşazade diyorlar biri var, bu da yeni türedi. Avradı gevur. Tövbe Türkçe bilmiyor. Gevurca patır diyor Tekmil. Bizim bey de bir konuşuyor ki." Reşit sordu. "Nerede bellemiş?" "Mekteplerde zar, efendi mekteplerinde." "Akıllı adam canım, bey gibi var mı? Bu Çukurova'da herkes biliyor, namı şanı Tekmil yayılmış." Seyyare bacı aldırış etmedi. Akşamdan beri göze girmek için Reşit'in sarf ettiği sözlerden hile seziyordu. Yoksa niyetleri buraya kapağı atmak mıydı? Niçin olmasın? Biri hanımın babası, öteki arkadaşı. Tam da sıralıydı. Yasin, Gülizar, arkadan Ramazan. Çiftlik boşa kalmıştı. Yarın kazma vakti, çiftlikte ırgattan geçilmez, bin ayak, bir ayak üstüne olurdu. Kendi milletin aşına mı el atsın, ekmeğini mi hazırlasın, hangi yana koşsundu? Berber Reşit sordu. "Nasıl adamdı imam bacı?" Seyyare bacı içini çekti. Kurt gibi herifti gözü çıkarızca. "Adama bir kötü bakardı ki. Bizim Ramazan'ın da has ahbabıydı. Bu Çukurova'da barınamaz gayri. Yanındaki avrat kimmiş acep?" "Bilmem bacı, görmedim ben. Avratlara sordum. Beyi bekletmeyeyim diye koşup geldim. O bu değil ya bacı. Kızın haberi oldu mu bizden?" "Hangi kızın?" "Güllü'nün." Seyyare bacı ciddileşti. "Size bir şey diyeyim mi? Güllü lafını kaldırın. Bey de hanım da pek kızıyorlar." Berber Reşit Cemşir'e baktı, sonra gözlerini kadına çevirdi. "Ne demek istiyordu yani, ismi Güllü değil miydi?" "Ne diyelim ya? Adını değiştirdi, Serap oldu o." Cemşir'e döndü Kürtçe. "Senin kız adını değiştirmiş," dedi. "Bundan sonra Güllü denmeyecek. Ya Serap?" Cemşir hiçbir şey anlamamıştı ama sormaktan çekinerek sustu. Reşit kadına döndü. "Adet usul neyse öyle hareket etmek lazım tabii," dedi. "Serap deriz bundan sonra, olur. Beyin yanında çok kıymetli, toz kondurmuyor." Beyin kalın sesi duyulunca seyyare bacı fırladı, ses verdi. "Buyur." Beton eve koştu, merdiveni bir solukta çıktı. Masa başındaydılar. Muzaffer Bey'in kaşları çatılmıştı. "Neredesin?" "İşim vardı bey." "Kahvaltı bitinceye kadar buradan ayrılma demedim mi?" "Sersem, süt koy Zekai Bey'e." Dünkü av partisinden söz ediliyordu. Ne eğlenmişlerdi, ne eğlenmişlerdi. Baskına gittikleri Hamdi Bey de yaman atıcıydı ama Muzaffer'le kıyaslanamazdı tabii. Paşazade konuşulanlar içinde enteresan bulduklarını metresine tercüme ederken Güllü gözlerini adamın ağzına hayranlıkla dikiyor, dalıyordu. Günün birinde böyle Fransızca konuşabilecek miydi? Kocasına usulcacık sordu. Muzaffer Bey, "İngilizce," dedi. "İngilizce konuşacaksın." "Niçin İngilizce?" "Bugünün modası o da ondan." Kahveler, sigaralar, tekrar sigaralar içildikten sonra misafirler kalktı. Muzaffer Bey, bugün de kalmalarını rica ettiyse de özür dilediler. Paşazade'nin döviz işleri yüzüstü duruyordu. Bugün de bir haber çıkmazsa yarın mutlaka Ankara'ya gitmesi lazımdı. Muzaffer Bey, İsviçreli bayanı hasretle bakıyor, sık sık göz göze geliyorlardı. Zekai'nin gözünden kaçmıyordu bu. Kalmayışlarına içten içe seviniyordu hatta. Bari kendisinin kalması teklifini kibarca reddetti, Muzaffer Bey'e tutuşturduğu teklif kağıdından söz açacaktı parti ileri gelenlerine. Kalkıldı. Tutma denilen yanaşmalar, cip kamyonetinin çamurlarını yıkamış, temizlemişlerdi, pırıl pırıldı. Av kuşlarının bir kısmı bırakılıp cip kamyonete geçildi. Zekai ile İsviçreli bayan arka arkaya oturmuşlardı. Zekai'nin iri burnu memnun, parlıyor, herhangi bir aksilik çıkıvermesinden korkuyordu. Olabilirdi ki paşazade, "Şöyle yanıma gel de konuşalım be Zekai," diyebilirdi. Muzaffer Bey, boyuna gözlerini kaçıran Zekai'nin niçin acele ettiğinin farkındaydı, yanına yaklaştı. "Merhaba Danton," dedi. Bir iki sıkıntıyla baktı. Muzaffer'in kırpılan gözünden ne demek istediğini anlayarak bıyık altından zoraki gülümsedi. Araba küçük bir manevradan sonra çiftlikten çıktı. Güllü kocasının koluna tutunmuştu, sordu. Danton ne demek? İzahı güç değilse bile uzun sürecekti, kısa kesti. Kerhanecinin biri, bırak şimdi onu da. Ama ben öğrenmek istiyorum. Kerhanecinin biri dedim ya, adam mı yani? Adam. Zekai Bey kerhaneci mi? Soruyu pek zekice bulan Muzaffer Bey kahkahasını salıverdi. Ne ya, değil mi? Kerhanecinin ta kendisi dümbük. Güllü elinin tersiyle ağzını kapayarak esnedi. Şimdi ne yapacağız? Ne yapalım? Omuz silkti. Bilmem, çok yorgunum. Yorgunsan yat şekerim. Beton evin merdivenini ağır ağır çıktılar. Sofada durdular. Öp beni. Yorgundu. Akşamdan beri imanı gevremişti. Karısını kucakladı. Dudaklarına dudaklarını yapıştırdı. Ama gevşek kaçmıştı, isteksizce. Güllü beğenmemişti bu öpüşü. Niçin bu kadar gevşek? Çok yorgunum da. Tekrar öpmeye hazırlanıyordu ki merdiveni birinin çıktığına dikkat edip ayrıldılar. Seyyare bacıydı. Muzaffer Bey sertçe sordu. Ne var? Cemşir Ağa ile Reşit Ağa gelsinler mi? Unutmuşlardı, bakıştılar. Gülü'nün kaşları çatıldı. Bu kadar kolay mı kabul edecekti onları? Hayır dedi, yorgunum şimdi, beklesinler. Alev kızılı sabahlığıyla İsviçreli bayanın geceyi geçirdiği odaya doğru edalı edalı yürüdü. Her şeyi oradaydı. Elbiseleri, kremleri, pudraları, kalemleri, ojeleri. Muzaffer Bey hafif bir baş işaretiyle seyyareyi odasına çağırdı. Adamlarla neler konuşmuşlardı bakalım, niçin gelmişlerdi, bu işe ne diyorlardı. Seyyare her şeyi anlattı. Kızın babası pek ağzını açmıyordu ama biriki laf ebesiydi. Adama sıra vermiyordu. Ne diyor yani? Ne demiyor ki bey? Herif laf ebesi. Dediklerini ben nerede tutacağım aklımda? Yani kızın bana varmasını nasıl karşılıyorlar? Fukara babasının bir şey dediği yok. Biriki nişanlısına varsa daha iyiydi diyecek oldu. Sonra lafı değiştirdi. Ya demek böyle. Ama lafı hemen değiştirdi, cin gibi herif. Sakala göre tarak vurmasını biliyor. Cemşir Ağa'nın akıl danesi. Neredeler şimdi? Yasin Ağa'nın odasında. Berber Reşit sabırsızlık içindeydi. Az evvel cip kamyonetin yanında görmüştü kızı pencereden. Amma da güzelleşmişti. Ya sırtındaki alev kızılı ipek fistan, demek giyim, kuşam, yeyim insanı böyle değiştirirdi. Bir sigara yaktı, adamı ayucunun içine aldığı doğruydu demek. Koskoca beyi, lakin aşk olsundu. At binenin, kılıç kuşananındı. Gözlerini Cemşir'e kaldırdı. Yorgun sığır ağırlığıyla oturuyordu. Yeyim, giyim, kuşam olduktan sonra ananın soğan, babanın sarımsak olması bile fostu ya, o kız bu babanın mıydı? Bu babanınsa, o niye şeytanın alt kıçıydı da babası aptaldı? Kapma demeye dili varmıyordu. Çünkü kız tıpkı babası gibi iri yarı, kalıplıydı. Kaşı, gözü de benziyordu. Kapma olmaya kapma değildi. İçeriye seyyare bacı girdi. Serap Hanım'ın yorgun olduğu için hemen kabul edemeyeceği haberini verdi. Berber Reşit'i bir düşüncedir aldı. Demin cipin yanında dururken ne yorgunluğu vardı ne de bir şeyi. Yoksa yine kuyruklarına teneke mi bağlayacaktı? Sigarasının külünü çırparken kapı açıldı. Bey. Bey'i görünce sigarayı yere atıp koştu, ellerine sarıldı. Cemşir de onun gibi yaptı. Bey birden girmeseydi, Reşit ellerine değil, ayaklarına da kapanabilirdi. Bütün gece ölçüp biçmiş, göze adam akıllı girmek için eline değil ayaklarına kapanmanın daha doğru olacağı kanaatine varmıştı. Bey ellerini kurtardıktan sonra huğun içinde heykel gibi dikildi. Ellerini arkasına koydu. Çatık kaşlarıyla önce Cemşir'i, sonra Reşit'i, daha sonra yine Cemşir'i gözden geçirdi. Kısaca anlattı. Kızını Allah'ın emri, peygamberin kavli üzere nikahlayacaktı. Eğer imam gece karıyla basılıp köyden sürülmeseydi, hemen bugün hoca nikahını da yapacaktı. Lakin sürülmüştü. Ama mühim değildi. Mühim olan hükümet nikahıydı. Hükümet nikahı içinse kızın yaşı küçüktü. Ya yaşının büyütülmesi ya da... Berber Reşit heyecanla atıldı. Babası anası razı geldikten sonra 15'inde de nikah kıyılır. Muzaffer şöyle bir baktı, malum. Fakat bey için mühim olan nikah değildi. Nikah nasıl olsa olurdu. Mühim olan Cemşir'di. Çiftliğin bilhassa şu sıra Cemşir'e çok ihtiyacı vardı. Koca çiftlikte cana yakın pek bir kimsesi kalmamıştı. Onun için de... Berber Reşit yine atıldı. Kitap gibi söz. Onun için çoluğunu çocuğunu topla, derhal çiftliğe gel. Kendi malın gibi sarıl. Sarıl ki sarıl, duydun mu ne diyor bey? Tabii sarılacak beyim, gibisi fazla. El mi? Damadının çiftliği mesela. Gözleri parıl parıl parladı. Yerinde duramıyordu. Sen tövbe kayga çekme beyim. Cemşir benim kardeşim. Kardeşimden da ileri. İçtiğimiz ayrı gider. Senin malın bizim malımız demektir. Teklifi mi var? Evvel Allah'ın izniyle sırt sırta verdik mi dağları dümdüz ederiz. Demek o da gelmek istiyordu. İyi ama dedi. Kızın bana varmasını hoş karşılamamışsın sen. Kim? Reşit mi? Berber Reşit mi hoş karşılamamış? Çıldıracaktı. Yalan bey, vallahi de billahi de yalan. Anam avradım olsun ki. Kizip, ha kizip. Ben kim oluyorum da senin gibi beyin ardından? Tövbe, vallahi tövbe bey. Ardımdan atmışlar. Beni senin gözünden düşürmek için. Yoksa bir değil, beş değil, bin, beş bin güllü. Güllü değil, Serap, Serap Hanım. Evet, Serap Hanım, Serap Hanım efendi. Feda olsun diyecekti, korktu. Yine bir pot kırardı da sonra ayıkla pirincin taşını. Nişanlısına varsa daha iyiydi demedin mi? Birden hatırladı. Akşam konuşurlarken seyyare bacıya böyle bir laf kaçırmıştı. Demek o avrat da ağzı çabuğun biriydi. Mim koydu yine de. Haşa dedi. Ben tövbe böyle laf etmedim beyim. Ben kim sen kim? Hey ayaklarının türabı olduğum. Bir değil beş güllü. Bak yine güllü diyor. Tövbe estağfurullah neydi? Cemşire sıkıntıyla baktı. Bey tekrarladı Serap. He Serap, Serap Hanım efendi.